Ayrım 24, Deniz Kurdu, Jack London, sayfa 303, bölüm 34. Hayaletin direklerinin kırılmış olması çok kötü. Halbuki onunla gidebilirdik buradan. Sen de öyle düşünmüyor musun Humphrey? Heyecanla ayağa fırladım. Acaba diye söylenerek bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladım. Maud'un gözleri beni seyrettiği sürece büyük bir güvenle ışıldıyordu, bana güveniyordu. Bunu düşünmek bile bana güç katıyordu. Michelet'in sözlerini hatırladım. Erkeğe göre kadın, insanda göre peygamber gibidir. Zayıf düştüğü anda onun göğsünden alacağı bir öpücükle tekrar güçlenir. İlk defa bu sözlerin nefis anlamını kavruyordum. Neden böyle yaşıyordum ki? Maud benim için bütün bunları ifade ediyordu. Cesaretim ve gücüm sadakatli kaynağıydı bu kadın benim için. Ona baktığım ya da onu düşündüğüm anda bu tekrar güçlenmem için yeterliydi bir de. Olabilir, yapılabilir, yapılabilir diye düşünüyor ve iddia ediyordum yüksek sesle. Herkesin yaptığını ben de yapabilirim. İsterse şimdiye dek yapılmamış olsun. Yine de yapabilirim. Ne diyorsun Allah aşkına, dedi Maud dayanamayarak. Ne olur söyle, nedir o yapabileceğin? Yapabiliriz diye düzelttim. Neden olmasın? Direkleri hayalete yerleştirip yelken açmaktan başka bir şey kalmıyor ki. Humphrey diye bir çığlık attı. Tasarım sanki daha şimdiden gerçekleşmiş gibi söylediklerimden dolayı gurur duyuyordum. Fakat nasıl mümkün olacak bu diye sordu. Cevabım bilmiyorum oldu. Sadece bugünlerde her şeyi yapabileceğimi biliyorum. Gururla ona bakıp gülümsedim. Hem de ne gururla. Gözlerini bir an yere indirip sessiz durunca. Fakat kaptan Larsen orada, dedi birden. Kör ve yardıma muhtaç diye cevap verdim çabucak. Onu bir saman çöpü gibi kenara atıvermiştim. Fakat o korkunç elleri, açık ambar kapağından nasıl sıçrayarak kurtulduğunu da biliyorsun. Sürünerek ondan nasıl korunduğumu da biliyorsun, dedim neşeyle. Ve ayakkabılarını bıraktığını da. İçlerinde ayaklarım olmadığına göre onların da kurtlar senin elinden kurtulacağını ummazdın herhalde. İkimiz birden güldük ve hemen geri dönüşümüzü sağlayacak planımızı yapmaya, ilkin hayaletin direklerini nasıl onaracağımızı düşünmekle başladık. Okul zamanımda fiziğimin nasıl olduğu geçti gözümün önünden bulanık bir şekilde. Halbuki şimdi son birkaç ay içinde işe yarar bütün aletleri kullanabilir hale gelmiştim. Önümüzdeki görevi daha yakından görmek için hayaleti gezdiğimizde suda yatmakta olan büyük direklerin beni korkuttuğunu itiraf etmeliyim. İşe nereden başlamalıydık? Hiç olmazsa bir direk ayakta olsaydı, fakat hiçbir şey yoktu. Ayak izlerine bakarak bir adamı izliyor gibiydik. Kaldıraçların mekanik yönünü biliyordum, yalnız desteği nereden bulacaktım? 30 santim çapında, 25 metre boyunda ve en az 1500 kilo ağırlığında ana direk vardı. Bir de daha geniş çapta ve 150-200 kilo ağırlığında pruva direği vardı. Ama nereden başlayacaktım? Ben gemicilerin makas dedikleri düzenekleri düşünürken Maud sessizce yanımda duruyordu. Gemiciler belki bunları biliyordu ama ben bütün bunları Gayret Adası'nda keşfettim. Serenleri havaya kaldırıp V şeklinde uçlarını birbirinin üstünden geçirince güvertenin üstünde harekete geçecek temel bir nokta elde ettim. Bu yükseğe kaldırıcı plangaya gereğinde ikinci bir planga ekleyebilirdim. Bir de bucurgat meselesi vardı. Maud bir yol bulduğumu fark etmişti. Ne yapacaksın diye sordu. Şuradaki enkazı temizleyeceğim diye cevap verdim. Sözlerimin kararlılığından gurur duydum. Şu enkazı temizleyeceğim. Birkaç ay önce Humphrey Van Weyden'in ağzından katiyen çıkmayacak sözlerdi bunlar. Sesimin tonu Maud'u güldürmüştü. Herhangi bir durumdaki saçmalığı hemen sezerdi o. Zaten onun bu sezgisi dünyaca tanınmış bir eleştirmen yapmıştı onu. Söylediklerini anlatabilen, eleştirisini espriyle verebilen, ciddi bir eleştirmen bütün dünyada ün yapabilir. İşte Maud da bunu başarmıştı. Bu bir sezgiydi onda. Birden eli kayıp elime değdi. Özür dilerim, dedi. Gerek yok diye cevap verdim. Hala bir okul çocuğu gibiyim. Fakat gerçekten şu enkazı temizlemeliyiz. Sen de benimle sandala gel, şu işleri bir toparlayalım. Ben karmakarışık şeyleri düzeltmeye çalışırken o da sandalı düzgün tutmaya çalışacaktı. Yelkenler, iskotalar, yelken serenleri, halatlar, her şey bir ileri bir geri sürüklenmişler ve karma karışık bir hale gelmişlerdi. Mümkün olduğu kadar az şeyi keserek çözüyor, bir düğümü çözerek diğer bir düğüme başlıyordum. Çok geçmeden ter içinde kalmıştım. Bazı yelkenleri kesmek gerekiyordu. Ama hava kararmadan her şeyi çözmüş, kurumaları için güverteye sermiştim. Yemek yemeye oturduğumuzda ikimiz de çok yorgunduk. Henüz ortada belki bir şey yoktu ama iyi bir iş görmüştük. Ertesi sabah Maud'un da yardımıyla direk uçlarını tamir etmek için hayalete çıktık. Sonra da ambara indik. Tam işe başlamıştık ki çıkardığım sesle kurtlar senin kulağına gitti. ''Merhaba aşağıdakiler'' diye bağırdı açık ambar kapağından. Ses Maud'un yanıma sokulmasına sebep oldu. Sanki korunmak istiyordu, elini koluma koydu. ''Merhaba güvertedeki'' diye cevap verdim. ''Günaydın.'' ''Aşağıda ne yapıyorsunuz?'' diye sordu. ''Gemimi batırmak mı istiyorsunuz?'' ''Tam tersi'' diye cevap verdim. ''Onu onarıyorum.'' ''Neyi onarıyorsunuz?'' diye sordu. Sesinde şaşkınlık vardı. ''Direkleri dikmek için hazırlık yapıyorum.'' diye cevap verdim. Sanki yeryüzünün en kolay işi buymuş gibi. ''Anlaşılan artık kendi bacaklarının üstünde durabiliyorsun Humble.'' dediğini duydum. Sonra bir süre başka bir şey söylemedi. ''Ama dediğim gibi Humble diye bağırdı. Bu işi yapamazsın.'' ''Yapabilirim.'' diye cevap verdim. ''Şimdi yapıyorum zaten.'' ''Bu benim gemim, benim özel malım. Ya bu işi yapmana izin vermezsem?'' ''Şunu unutuyorsun.'' dedim. ''Artık Maya dediğin şeyin en büyük parçası sen değilsin. Bir zamanlar dediğim gibi beni yutacak güçteydin. Ama işler değişti artık. Şimdi ben seni yutabilirim. Maya bozuldu.'' Bir kahkaha attı. ''Görüyorum ki benim felsefemi şimdi bana satıyorsun. Fakat beni yanlış değerlendirecek hataya düşme. Kendi iyiliğin için söylüyorum bunu sana.'' ''Ne zamandan beri iyiliksever oldun?'' diye sordum. ''İtiraf et. Benim iyiliğimi düşünerek çelişkiye düşüyorsun.'' Sesimdeki alayı önemsemeyerek cevap verdi. ''Ya şimdi ambarın kapağını kaparsam ne yaparsın? Beni geçen günkü gibi kandıramazsın.'' ''Kurtlar sen'' dedim sertçe. Ona ilk kez ismiyle hitap etmiştim. ''Bana karşı çıkmaya gücü olmayacak bir adama ateş edemem. Bunu sen kanıtladın. Ama şimdi sana ihtar ediyorum. Bu gerek senin gerekse benim iyiliğim için. Eğer ters bir hareket yaparsan o an seni öldürürüm. Seni şu anda öldürebilirim. Şimdi eğer istersen ambarın kapağını kapatabilirsin. Yine de senin benim gemimle uğraşmanı yasaklıyorum.'' ''Bu geminin senin olmasından doğal bir hakkınmış gibi söz ediyorsun. Halbuki kimse için doğal hakların varlığını kabul etmezsin. Şimdi benim böyle bir şeyi kabul edeceğimi sanıyor musun?'' Ambarın ağzının altına geldim. Şimdi onu görebiliyordum. Yüzü ifadesizdi. Gözleri boş boş bakıyordu. İnsanın bakmaktan hoşlanmayacağı bir yüzdü bu. ''Nasılsınız Bayan Brewster?'' dedi birdenbire. Şaşırmıştım. Maud o zamana dek hiçbir hareket yapmamış, hiçbir şey söylememişti. Acaba hala biraz görüyor muydu, yoksa gözleri iyileşmeye mi başlamıştı? ''Nasılsınız Kaptan Larsen?'' diye cevap verdi Maud. ''Burada olduğumu nereden bildiniz?'' ''Nefes alışınızı duydum tabii. Humble gelişiyor değil mi?'' ''Bilmiyorum.'' diye cevap verdi bana gülümseyerek. ''Onu eskiden tanımıyordum.''
''Onu eskiden tanımalıydın öyleyse.'' ''Sana tekrar ihtar ediyorum Humble.'' dedi. ''Gemimi rahat bırak.''
''Sen de bizim gibi buradan kurtulmak istemiyor musun?'' diye sordum.
''Hayır.'' diye cevap verdi. ''Burada ölmek niyetindeyim.''
''Biz değiliz.'' dedim ve tekrar önümdeki işle uğraşmaya başladım.
Bölüm 35. Ertesi gün her şey hazırdı. İki gabya çubuğunu gemiye almaya başladık ama gabya çubuğu 25 metre uzunluğundaydı. Diğeri de aşağı yukarı o boydaydı. Bunları vinç direği olarak kullanacaktım. Zor bir işti bu. Bunun bir ucunu ön direğin kırılmış olan dip kısmına bağlayarak yavaş yavaş çekmeye başladım. Maud da bana yardım ediyordu. Direğin ucunun bu kadar kolay kalkmasına şaşırmıştık. Oldukça ağırdı. Tabii güçten kazandığımızı mesafeden kaybediyorduk. Direk hafifçe küpeşlerin yanında yükseldi ve yavaş yavaş sudan çıkmaya başladı. Ama direğin ucu küpeşteyle aynı seviyeye geldiğinde her şey birden durdu. ''Tahmin etmeliydim.'' dedim sabırsızca. ''Şimdi her şeye baştan başlamamız gerekli.''
''Neden direği baş aşağı bağlamıyoruz?'' dedim Maud.
Bunu baştan yapmalıydım diye cevap verdim. Direği yine suya indirdim ve bu kez halatı uçtan daha yukarıya bağladım. Bundan sonra tekrar yukarı çekmeye başladık. Öyle bir noktaya geldi ki artık çekilmiyordu. Direğin 7 metre kadarı küpeşlerin üstüne çıkmıştı. Onu gemiye alamayacak kadar uzaktaydım. Yere oturup ne yapacağımı düşündüm. Uzun sürmedi bu. Neşeyle ayağa fırladım. Buldum diye bağırdım. Halatı ağırlık merkezine bağlamalı. Bütün yaptığım işlere baştan başladım ama ağırlık merkezini yanlış hesaplamıştım. Maud umutsuzca bakıyordu. Ama ben güldüm ve bunun önemsiz olduğunu söyledim. Direği ellerimle tuttum ve küpeşlerin üstünden gemiyi alabilmek için dengelemeye çalıştım. Hazır olduğumu söylediğim anda Maud'a ipi çekmesini söyledim. Ama bütün gayretime rağmen tekrar suya düştü, onu tekrar eski konumuna getirdik. Bu kez aklıma başka bir fikir gelmişti. Gidip calaskarı getirdim. Bunu tam direğin üst ucuyla küpeşleye bağlıyordum ki kurtlar sen yanımıza geldi. Birbirimize sadece günaydın dedik. Hiçbir şey göremediği halde ne yaptığımızı çıkardığımız seslerden izlemeye başladı. Mauda işaret verdiğim anda bocurgatı gevşetmesini söyleyerek calaskarı çekmeye başladım. Direk hafifçe yükselmeye başladı ve küpeşleye dik bir duruma geldiği anda dengelendi. O anda Maud'un bocurgatı gevşetmesinin hiçbir gereği olmadığını fark ettim. Üstelik tam tersini yapmamız gerekliydi. Calaskarı bağladıktan sonra bocurgata asıldım ve ağır ağır çekerek direği güverteye çıkardım. Saatime baktım. 12 olmuştu. Sırtım ağrıyordu. Çok yorgun ve aç olduğumu hissettim. Bu sabah yaptığımız bütün iş olarak güvertede koca bir kütük yatmaktaydı. İlk kez daha ne kadar çok iş yapmamız gerektiğini fark ettim ama öğreniyordum, devamlı öğreniyordum. Öğleden sonra çok daha fazla iş çıkarmalıydım ve bunu yaptım da. Saat 1'de dinlenmiş ve karnımız doymuş olarak tekrar işe koyulduk. Bir saat içinde Anagabya direğini güverteye çıkarmıştım. Sonra da işime yarayacak makasları yapmaya koyuldum. İki gabyayı bir araya getirdim. Aynı uzunlukta olmadıkları için yerlerini değiştirmek zorunda kaldım. Birleşme noktalarına iki makara koydum. Böylelikle bir palanga elde etmiştim. Her şeyi hazırladıktan sonra uzun kalaslardan meydana getirdiğim bu palangaları güverteye dikerek dört bir yanlarından halatlarla bağladım. Bocurgata güveniyordum. Çünkü bana hiç ummadığım bir güç kazandırıyordu. Onları havaya kaldırırken Maud bana yardım etti. Çok geçmeden makaslar havadaydı. Sonra gemi direklerini yerlerine bağlayan halatları unuttuğumu fark ettim. Bu işi de bitirdiğimde güneş batmaya başlamıştı. Ben bütün bunları yaparken olduğu yerden hiç kımıldamadan ve hiçbir şey söylemeden sadece çıkardığımız sesleri dinleyen kurtlarsen mutfağa gidip yemeğini hazırlamaya başladı. Sırtım iyice tutulmuştu. Zar zor doğrulabildim ve gururla yaptığım işe baktım. İş yavaş yavaş elle tutulur gözle görünür bir hale gelmeye başlamıştı artık. Kurduğum makaslarla bir şeyler kaldırmak arzusu içindeydim. Keşke daha erken olsaydı dedim, şunun nasıl çalıştığını görmek isterdim.
Acelece olma Humphrey dedim o, daha yarın var, şimdi ayakta duramayacak kadar yorgunsun.
Ya sen dedim, sen de çok yorgunsun, bütün gün çok çalıştın, seninle kıvanç duyuyorum Maud.
Benden gururlanman için hiçbir neden yok diye cevap verdi. Üstelik ben seninle daha çok gurur duyuyorum.
Gözlerimin içine bakarak sonra başını öne eğip gülmeye başladı.
Eğer arkadaşlarımız bizi bu halde görselerdi dedi. Şu halimize bir bak. Ne durumda olduğumuzu hiç fark ettin mi?
Senin ne durumda olduğunu fark ettim diye cevap verdim.
Tanrım diye bağırdı. Peki neye benziyorum?
Korkarım ki bir korkuluğa diye cevap verdim. Şu yırtık pırtık eteklerine bir bak. Ya şu beline. Nasıl da inceldin. Sürdürdüğün yaşantıyı tahmin etmek için insanın Sherlock Holmes olması gerekmez.
Bir de şu şapkan. O güzel şiirleri yazan kadının sen olduğunu kimsenin hafsalası almaz.
Birbirimizle şakalaşmamıza rağmen ciddi bir şey vardı bugün aramızda. Bana bakarken gözleri garip bir biçimde ışıldıyordu. Neydi bu? Acaba gözlerimiz söylediklerimizden daha fazla şeyler mi anlatıyordu birbirimize? Ben bakışlarımın neler söylediğini biliyordum. Çoğu kez ona nasıl baktığımı fark etmiş ve gözlerimi ondan kaçırmıştım. Acaba o bunları fark etmiş miydi? Yoksa onun gözleri de bana aynı şeyi mi söylemek istiyorlardı?
O pırıltılı gözler başka ne anlatabilirdi? Olmazdı böyle bir şey, olanaksızdı bu. Üstelik ben dileklerimi gözlerimle anlatmaya hiç de alışkın değildim. Ben sadece Humphrey Van Veyden bir kitap kurduydum. Sevmek ve sevilmeyi beklemek benim için yeterliydi. Sonra kıyıya çıktık. Bütün gün çalıştıktan sonra yatıp şöyle bir uyuyamamamız çok yazık diye yakındım.
Kör bir adamdan herhangi bir tehlike gelebilir mi diye sordu.
Ona bir türlü güvenemiyorum ki diye ısrar ettim. Hele şimdi kör olunca hiç. Aciz durumda olması onu daha da tehlikeli yapıyor. Yarın sabah yapacağım ilk işi biliyorum. Doğruca hayalete gidip kıyıdan uzaklaştırarak daha açığa demirleyeceğim. Ve biz her gece sandalla kıyıya döndüğümüzde Bay Kurtlersen teknede mahpus kalacak. İşte bu yüzden bu gece nöbet tutacağımız son gece.
Ertesi sabah erkenden kalktık. Gün doğarken kahvaltımızı bitiriyorduk.
Humphrey diye bağırdığını duydum Maud'un.
Ona baktım, yüzü hayalete dönüktü. Gözlerini diktiği yere ben de baktım. Fakat olağanüstü bir şey göremedim.
Makaslar dedi tütleyen bir sesle.
Onların varlığını unutmuştum. Tekrar baktığımda onların gerçekten de orada olmadığını fark ettim.
Eğer o diye mırıldandı hırsla.
Elini elimin üstüne koydu. Her şeye baştan başlamak zorundasın.
Zaten benim kızgınlığım hiçbir şey demek değil. Bir sineği bile ürkütemem ben diye güldüm acı acı. İşin kötüsü de onun bunu bilmesi. Haklısın. Eğer bütün yaptıklarımızı bozduysa işe başından koyulmaktan başka çıkar yol yok.
Ama bundan sonra gemide nöbet tutacağım diye ekledim.
Ve eğer bir şey yapmaya kalkarsa...
Fakat ben bütün gece kıyıda bir başıma kalmaya korkarım dedim o. Bize dostça davransaydı ve yardım etseydi neden iyi olurdu? Hep beraber rahat rahat gemide yaşardık.
Yaşayacağız dedim sertçe. Sevgili makaslarımın tahrip edilmesi beni çok kızdırmıştı. Yani sen ve ben bundan böyle gemide yaşayacağız. Dostça ya da değil.
Çocukça bir şey bu tabii diye güldüm bir an sonra.
Sonra böyle şeyler yapması ve benim de böyle sinirlenmem demek istiyorum.
Hayalete çıkıp yaptıklarını görünce büsbütün köpürdüm. Makasların hiçbiri yerinde değildi. Halatlar sağa sola atılmıştı. Onarmak mümkün değildi artık. Birden aklıma bir şey geldi. Bocurgat'ın olduğu yere koştum. Onu da kırmıştı. Sonra yan taraflara gittim. Binbir güçlükle denizden çıkardığım direkler meydanda yoktu. Onları tutan ipleri bulmuş ve kesmişti. Maud'un gözlerinden yaşlar akıyordu. Benim için ağladığını biliyordum. Ben de gözyaşlarımı zor tutuyordum zaten. Hayaleti artık eski haline nasıl getirecektim? İşini iyi becermişti. Güvertenin basamaklarına oturup umutsuzca başımı ellerimin arasına aldım.
Ölmeyi hak etti artık diye bağırdım. Tanrı da bunun için beni affeder. Ama ne yazık ki onu öldürebilecek kadar güçlü değilim.
Maud yanımda durmuş saçlarımı okşamaktaydı.
Hadi hadi üzülme, her şey düzelir, baştan yaparız.
Başımı ona dayadım, tekrar güçlenmiştim. Bu kadın benim için güç kaynağıydı sanki. Hiç de önemi yoktu artık bu olanların. Sadece biraz geç kalacaktık o kadar. Dalgalar direkleri fazla öteye götürmüş olamazdı, rüzgar da yoktu. Artık onları arayıp bulmak ve geri getirmekten başka iş yoktu. Üstelik bu benim için bir ders olmuştu. Başıma ne geleceğini kestirebilirdim bundan böyle. İşi bitirmemizi bekleyip yaptıklarımızı o zaman bozması bizim için daha da kötü olurdu.
İşte geliyor diye fısıldadım o.
Başımı kaldırıp baktım, kıça doğru yürümekteydi.
Fark etmemiş gibi yap diye fısıldadım. Bizim halimizi görmeye geliyor. Gördüğümüzü bilmemeli. Bu mutluluğu ona vermeyeceğiz. Ayakkabılarını çıkar ve elini al.
Sonra bu kör adamla saklambaç oynadık. O ön tarafa gittiğinde biz arkaya kaçıyorduk. Tekneye çıktığımızı tahmin ediyor olmalıydı.
Günaydın dedi ve kendisine cevap vermemizi bekledi. Sonra kıç tarafına gelmeye başladı. Biz de kaçtık.
''Gemide olduğunuzu biliyorum.'' diye bağırdı. Konuştuktan sonra dikkatle etrafını dinlediğini buradan görebiliyordum. Sadece o hareket edince biz hareket ediyorduk. Umacıdan kaçan çocuklar gibi el ele tutuşmuş güvertede koşuyorduk. Sonunda kurtlarsa bizi aramaktan bıktı ve kamarasına indi. Biz de tekrar ayakkabılarımızı giyip sandala indik.
Maud'un kahverengi gözlerine baktığımda onun yaptığı bütün kötülükleri unutmuştum. Şimdi sadece onu sevdiğimi ve onun bana verdiği güçle geri dönebileceğimizi düşünüyordum.
24. ayrımın sonu. Sayfa 317.